Kaderim yaşamak ve yaşatmaktır. Ebru Sarıöz. Radyoloji bölümünde hastalar sıra sıra dizilmiş bekleşmekteydiler. O da sıra numarasını alarak sırasını beklemeye başladı. Bir köşeye ilişti. Yanında annesi vardı ama şu an o da hastanenin bir başka köşesinde kendi sırasını beklemekteydi. Bir karın ağrısına ne kadar çok iş çıkardılar, ne gerek vardı ki diye düşündü. Eh, torpilli hasta olmak böyle bir şey olmalı. Geldiği özel hastanenin başhekimi kuzeniydi. O söylemese bile aynı soyadına sahip olduklarından, resepsiyondaki görevliden tutun hemşiresi ve doktoruna kadar hep ilk sordukları soru, siz başhekimin nesi oluyorsunuz sorusu oldu. Kuzeni hastanede çok seviliyordu. Kapısı her zaman hastalarla dolup taşardı. Şehrin dışından bile muayene olmaya gelen hastalar olurdu. Sadece iyi bir hekim olması değildi bu kadar insanı ona çeken. Hastalarına gerçek bir samimiyetle yaklaşırdı. Masmavi iri gözlerinden iğni kakar, danıştığınızda çekim etkisine girerdiniz. Onu çocukluğundan beri tanıdığı için böyle düzgün karakterli bir yetişkin insan ve iyi bir hekim olması onu hiç şaşırtmamıştı. Hem çok çalışkan hem de peygamber sabrına sahip birisi olduğundan bu meslek seçimi onun için biçilmiş kaftandı. Ne işim var burada bu hastaların arasında diye düşüncelere daldı. Kendimi hasta bile hissetmiyorum ama şu an radyoloji bölümünde sıra bekliyorum. Boşuna yer işgal ediyorum ama gel de bunu anneme anlat. Öyle çok ısrar etmişti ki annesi muayene olması için, onun ısrarı olmasa muayene olmak aklından bile geçmezdi. Oldum olası hastanelerle başı hoş değildi. Hasta olmayı hiç sevmez, hatta kimseden hastayım lafını duymayı bile sevmezdi. Hastayım diye ona şikayet etmeye yeltenenlere hemen iyisin iyisin lafını yapıştırır, onların çok fazla şikayet etmelerinin yolunu tıkardı. Gel gör ki kader ağlarını örmüş, geçen sene annesi acil olarak bir bypass ameliyatı olmuştu. Yanında bir hafta refakatçi kalınca hastane yaşamına bayağı bir aşinalık kazanmıştı. Hatta refakatçi olarak çıkardığı üstün performansa kendi bile inanamamıştı. Bugün buraya gelmelerinin sebebi annesinin kardiyoloji kontrolüydü. Buraya gelmenin hem kendisinin hem de ailesinin kaderini değiştirecek bir şey olduğunu nereden bilebilirdi? Sabahleyin erkenden annesini almış, arabayla 45 dakikalık mesafede olan bu hastaneye getirmişti. İyilik yap, başına iş açılsın diye düşündü. Onun tek başına gelmesine gönlü razı olmamıştı. Annesinin ona muayene olsun diye bu kadar ısrar etmesindeki sebepse onun bir hafta önce şiddetli bir karın ağrısı nöbeti geçirmesiydi. Daha önce hiç bu kadar şiddetli bir karın ağrısı yaşamamıştı. Hatta daha önce hiç karın ağrısı yaşadığını hatırlamıyordu. Sabaha karşı bir sancı onu derin uykusundan uyandırmış, saatlerce yatakta kıvrandırmıştı. Gelen ağrı bıçak saplanır gibi bir ağrıydı. Aynı şiddette bir iki saat sürmüş, sonra yavaş yavaş geçmişti. O gün biraz kendine gelince, bir gün önce geç saatte ne kadar fazla abur cubur ve karışık şeyler yediğini hatırlamış, yaşadığı karın ağrısının oburluğunun sonucu olduğuna karar vermişti. Her zaman yaptığı gibi, kendine iyileşince unutacağı verdiği sözlerden birini daha vermiş, geç saatte yemek mi? Aman tövbeler olsun, bir daha asla geç saatte ağzıma bir şey koymayacağım demişti. İsminin çağrıldığını duymasıyla düşüncelerinden sıyrılarak ayağa kalktı ve radyoloji odasına yöneldi. Radyoloji bölümleri hastanenin en yoğun bölümlerinden olduğundan doktorların içeri giren hastalara pek fazla vakit ayıramadığını biliyordu. Beklediği gibi içeride bir karşılama olmadı. Doktor sekreterine bir önceki hastanın raporunu dikte ederek yazdırıyordu. Doktor ona hiç bakmadan bir perdeyle ayrılmış iki yataktan boş olanına yatmasını işaret etti. Yalnızca bilgisayar ekranından sızan ışıkla aydınlandığı için içerisi oldukça loştu. Yatağa oturdu, gömleğinin düğmelerini çözdü ve uzanıp beklemeye başladı. Raporu yazdırması bitince doktor yanına geldi. Sandalyesine oturdu ve perdeyi çekti. Hayatında hiç ultrasonografi çektirmediği için nasıl yapılacağını merak ediyordu. Doktor istenen tetkikleri görebildiği için karın ultrasonografisi yapılacağını biliyordu. Hastayı hazırlanmış görünce hiçbir şey söylemeden karnına kendisi gibi soğuk bir şeffaf jel sıktı. Eline ultrasonografi probunu alıp karnının üstünde gezdirmeye başladı. Belki şikayetiniz nedir diye sorar diye umdu ama hiçbir şey sormadı. Probu karnının üstünde gezdirmeye devam ediyor, ekrandan da görüntüleri takip ediyordu. Ona sanki bir bölge üzerinde biraz fazla dolaşıyormuş gibi geldi. Herhalde bana öyle geldi diye düşünürken doktor bir soru sordu. Daha önce hiç karın ultrasonografi çektirdiniz mi? Bu doktorun ağzından bu zamana kadar çıkan ilk sözlerdi. Hayır, çektirmedim diye yanıtladı. Cevabının üstüne doktordan bir yorum gelmedi. Doktorun bu donuk ve ruhsuz halleri epey sinir bozucuydu ama nedense ona kızamadı. Bu kadar yoğun çalışıyor olsam ben de herhalde böyle olurdum diye düşündü. Doktor kalkıp sekreterin yanına gidince o da üstünü başını toparladı, yavaşça sedyeden kalktı. Doktorun o içeri girerken yaptığı gibi sekretere raporu yazdırmaya başlamasını bekledi ama nedense doktorun hiç sesi çıkmıyordu. Sekreterle aralarında hiç konuşmuyorlardı. Sanki onun odadan çıkmasını bekliyor gibi bir hali vardı. Usulca kapıya doğru yöneldi. O sırada beklemediği bir şey oldu. O zamana kadar son derece ilgisiz bir tavrı olan doktor, ekrandan kafasını kaldırdı ve ona baktı. Bir an göz göze geldiler. Bakışlarında bir yumuşaklık sezdi. İçeri girdiğinden beri muayene ederken dahi hiç yüzüne bakmayan doktor, şimdi ilgiyle ona bakıyordu. Bu beklenmedik bakış çok garip geldi. Birden ensesinde bir ürperti hissetti. Bu anın kaderini belirleyen unutulmaz bir an olduğunu fark etti. Doktorun bakışı anlık da olsa ona çok şey aktarmıştı. Sezgisel olarak bir şeylerin yolunda gitmediğini algıladı. Doktor sanki ona acıma hisleriyle, yazık pek de gençmişler gibi bakıyordu. Nutku tutuldu. Hiçbir şey söyleyemeden odadan çıktı. Allak bullak olmuştu. Bir bakışa bu kadar anlam yüklenir mi? Saçmalama diye düşünse de içini derin bir huzursuzluk kaplamıştı. Dışarı çıkarken sekreterin "5 dakika bekleyin, raporunuzu vereceğiz" diyen sesiyle irkildi. Heyecanla kapının önünde sandalyeye inişti ve beklemeye başladı. Uzun sürmedi, bir müddet sonra sekreter kapıyı açtı ve eline bir zarf uzattı. Hakkında verilen hükmü görmek için hemen merakla zarfı açıp hızlıca okudu. Raporun son cümlesinde karaciğer üzerinde solit görünümlü iki lezyon görülmüştür yazıyordu. Tıp bilgisi pek iyi değildi ama solit lafı pek hoşuna gitmemişti. Endişelenecek bir şey olduğuna emin olmadan endişelenmemeye kendi kendine söz verdi. Hastaneye geldiğinde ilk muayene olduğu iç hastalıkları uzmanının yorumunu almak için ona gitti. Doktorla görüşmesi kısa sürdü. Tatmin edici veya içini rahatlatıcı bir yorum alamadı. Söylediği veya sorduğu her şeye doktorun tek bir cevabı vardı. Bu aşamada bir yorum yapmak sağlıklı olmaz. Daha ayrıntılı tetkikler yapmamız gerekiyor. Baktı ki söyleyeceği hiçbir şey bu cevabı değiştirmiyor, kaderine razı olup istenen diğer görüntüleme tetkiklerini yaptırmayı kabul etti. Belki kuzenimden bir yorum alabilirim diye düşündü ve normal zamanda hiç yapmayacağı bir hareketi yaptı. Odasının önünde toplanmış hastalara aldırmadan kapısını çaldı ve yanıt beklemeden içeri daldı. Şansına kuzeni hastasıyla işini bitirmiş onu yolcu ediyordu. Kuzenin rapordan haberi olmuştu. Kötü haber tez duyulur lafının aklına gelmesiyle bu düşünceyi kafasından savuşturması bir oldu. İnşallah bu söz tıp camiasında ters işliyordur diye düşündü. Hemen uzatmadan bu solit lezyon lafının ne manaya geldiğini sordu. Sanki diğer doktorlarla aralarında anlaşmışlar gibi o da onun söylediğinden farklı bir şey söylemedi. Ayrıntılı tetkik lazım. Hiçbir olasılığı göz ardı etmeyelim. Araştırmak lazım ve benzeri. Bu doktorların bir uzmanlık alanı da çok şey söyleyip hiçbir şey söylememek. Hepsi Ketumlar Kulübü'nün bir üyesi olmalı diye düşündü. Kuzeni senin MRG ve BT randevularını aldım. Hemen alt kata in, seni bekliyorlar diye yanından bir savuşturma hamlesi yaptı. İşte bu sözle onun için alarm zilleri tam gaz çalmaya başladı. Yaşananların işaret ettiği şeyin ne olduğu artık iyice belli olmaya başlamıştı. İlk sezgilerinde haklı olduğuna dair daha kuvvetli bir kanı oluştu. Diyecek başka bir şey bulamadı. Kaderine razı aşağı kata indi. Gün MRG ve BT çekimleriyle sonlandı. Çekimler bittiğinde akşam vakti olmuştu. Hastanede çok az insan kalmıştı. Sonuçları ancak ertesi gün öğrenebileceği aşikardı. Çekim yapan teknisyenin nasılsa bir cevap veremeyeceğini tahmin ettiğinden görüntülerde ne gördüğünü sormaya tenezzül bile etmedi. Çok uzun bir gün olmuştu. Annesi yine geri dönüş yolunda havadan sudan konuşmuş, annesinin sorduğu sorulara karşı doktorların geçiştirme ve çok şey söyleyip hiçbir şey söylememe taktiğini kullanmıştı. Ona şüphelerinden hiç bahsetmedi. Kendisinin bu konuda nasıl bir tepki vereceğini bilmeden bir başkasının tepkisinden etkilenmek istemiyordu. Tabii bir de annesini üzmek. Bir yanı tüm göstergelere rağmen iyi olduğunu düşünmek istiyordu. Kendimi hiç hasta hissetmiyorum ki. Nasıl hasta olurum? deyim yerindeyse domuz gibiyim diye düşünüyordu. Annesini bıraktıktan sonra eve pestil gibi döndü. Kendini direkt yatağa attı. Bir şey düşünmek için bile çok yorgun hissediyordu. Ertesi sabah telefon sesiyle uyandı. Arayan kuzeniydi. "Seni hastaneye bekliyoruz. Kolonoskopi yaptırman gerekiyor," dedi. Şaşırmadı. Neredeyse böyle bir şeyi bekliyordu. Elinden geldiğince kuzenini sorularıyla sıkıştırdı. Her türlü taktiği denedi ama hiçbir şey işe yaramadı. Kuzeni ser verdi ama sır vermedi. Artık durum vaziyet iyice ciddi bir hal almıştı. Çok büyük ihtimal ki daha ilk ultrasonografi görüntüsünden doktorlar durumu anlamışlar ama izledikleri protokoller gereği söyleyemiyorlardı. O günü aldığı talimatlara uygun olarak kolonoskopi hazırlığı yaparak geçirdi. Bu hazırlıklar tüm gün onu oyalamıştı. Düşünebildiği vakitlerde hep ne hissettiğini sorguluyordu. Son derece sakindi ve nasıl böyle sakin olabildiğine şaşırıyordu. Çok ciddi bir şey yaşadığının, bu işin sonunda nasıl bir teşhisin onu beklediğinin farkındaydı ama hiç korku hissetmiyordu. Hatta kendini bu zamana kadar hissetmediği kadar güçlü hissediyordu. Yaşamı seviyordu. "Daha çok gencim, pes etmeyeceğim," diye düşündü. İçindeki gücün nereden geldiğini o zaman anladı. İçinde her daim olan güç, yaşamak istediğine karar verdiğinde ortaya çıkmıştı. Şimdi evrenden dopingliydi. Bu güçle her şeyi karşılayabileceğinin farkındaydı. Her ne olursa olsun iyileşmek için elinden gelen her şeyi yapacaktı. O gece huzurla uyudu. Ertesi gün erkenden hastaneye gitti. Hafif bir sedasyonla kolonoskopi yapıldı. Odada kendine geldiğinde artık sonucun ne çıkacağının bir önemi kalmamıştı. Artık kimseye bir şey sormuyordu. Her şeyin iyi olacağını biliyordu. Kuzeni bir müddet sonra dinlendiği odaya geldi. Odada yanında en yakın arkadaşı vardı. Yatağının yanında sandalyede oturuyordu. Kuzeni, "Şimdi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum," diye söze başladı. Hayatında hiç bu kadar önemli bir an daha yaşamamıştı. Günlerdir onu oyalamış olan kuzeni şimdi baklayı ağzından çıkarıyordu. Ama onun yüzüne, gözlerine bakamıyordu. Bakışları arkadaşının üstündeydi. Kuzeninin onun yüzüne bakarak bu açıklamayı yapmaya yüreğinin dayanamayacağını anladı. Vereceği kötü haberin ağırlığı altında ezilmiş bir haldeydi. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyor ama zorlanıyordu. Onun üstündeki bu yükü hafifletmek için nasıl yardım edebilirim diye düşündü. Yüzüne bakamaması durumun tıbbi açıdan vahametini gösterir bir işaretti. Onun için artık ne söyleyeceğinin bir önemi kalmamıştı. Ağzından "Ben zaten ne söyleyeceğini tahmin edebiliyorum. Kendimi hazırladım. Lütfen rahatça anlat," sözleri döküldü. Kuzeni yine onunla göz göze gelmemeye çalışarak, sanki hasta olan arkadaşıymış gibi ona dönerek durumu açıklamaya başladı. Kalın bağırsağında habis huylu bir tümör bulunduğunu, tümörün çok büyümüş ve kalın bağırsağın tıkanma aşamasına gelmiş olduğunu söyledi. Ayrıca karaciğerde de muhtemelen bağırsak kaynaklı metastaz iki tümör daha bulunduğunu ve tedavi için izlenecek yol haritasından da bahsederek durumu hazmetmeleri için onları yalnız bıraktı. O, kuzeninin söyleyeceklerini zaten tahmin ettiğinden odaya düşen bu bombanın olay mahallini yangın yerine döndürmesine ne o an ne de sonra izin vermedi. Yaşadıklarını dramatize etmedi. Zamanın aksiyon alma ve kaderini yaratma zamanı olduğunun farkındaydı. Hastaneye yatışlar, cerrahi müdahaleler, 6 ay süren kemoterapi süreçleri birbiri ardına kovaladı. Zorlu süreçlerden geçti ama yaşamayı seçenler için yaşam sınavında kalmak yoktu. Verdiği kararla kaderini belirlemiş, hayatın sunduğu bu zorlu sınavdan geçmek için kendine verdiği sözü tutarak elinden geleni yapmış ve hayata tutunmuştu. İlk teşhis konulduktan yaklaşık 9 ay sonra tam sağlığına kavuştu. 9 ay boyunca hep evde olduğu için hayalini kurduğu gezilerle hayata kaldığı yerden yeniden başladı. Kontrollerini hiç aksatmadan sağlıklı bir birey olarak hayatını sürdürüyor, uzun senelerde sürdürmeye kararlı görünüyordu. Her şerde bir hayır vardır sözü gerçek olmuş, tüm yaşadıkları ailesi içinde bir hayra sebep olmuştu. Yapılan patolojik ve genetik tetkikler sonucu MSH2 geninde mutasyon tespit edilmiş ve hastalığına ender bir hastalık olan Lynch sendromu tanısı konulmuştur. Bu tanının konulmasıyla risk altındaki aile bireyleri erken yaşta taranmaya ve olası riskler en az olacak şekilde önlem alınmaya başlanmıştır. Şimdi bu konunun bahsi açıldığından şöyle söylüyor: Hayatta olduğum için her gün şükrediyorum. Benden sonra anlaşıldı ki ailemizde bu hastalıktan ölen çok sayıda insan olmuş. Çoğu da ne yazık ki gencecik yaşlarda. Keşke bu gen mutasyonu önceden bilinmiş olsaydı. O zaman onların erken teşhis şansları olacaktı. Keza benim de. Yaşadıklarım hiç kolay şeyler değildi. Ama olsun. Artık çocuklarımız için keşke demeyeceğiz. Bu bile tüm çektiklerime değer.